Ayrım 75.
Anılarımı buyruğum altına ne denli alabildiğimi, onlara karşı ne denli duygusuz olabildiğimi ispat etmek için anlattım bunu burada. Bir anda hepsini birden kovuyordum, uysal uysal kayboluveriyorlardı. Kaybolmalarını istediğim anda hiçbiri kalmıyordu. Geçmişi hatırlamak daima canımı sıkmıştır. Herkesin yaptığı gibi geçmişim için yanmamışımdır hiçbir zaman. Üstelik her şeyimden olduğum gibi geçmişimden de nefret etmişimdir. Matreşa'ya gelince resmini bile şöminenin üstünde unuttum. Geçen yıl sonbaharda Almanya'dan geçerken dalgınlığımdan inip kuzeye giden trene aktarma yapmam gereken istasyonda inmedim. Öteki istasyonda indirdiler beni. Öğleden sonra saat 3'tü, pek güzel bir hava vardı. Küçük bir Alman kentiydi bu. Otel gösterdiler bana, beklemem gerekiyordu. Gecenin 11'indeydi tren. Bu serüvene sevinmiştim bile, acelem yoktu çünkü. Dört bir yanı yeşillik, bahçesi çiçek dolu, pis küçük bir oteldi bu. Daptarıcık bir oda vermişlerdi bana. Pek iştahla yedim, bütün gece yolda olduğum için de yemekten sonra 4 saat uyudum. Benim için pek acayip bir düş gördüm. O zamana dek böyle bir düş hiç görmemiştim çünkü. Evet, düşlerim daima ya budalaca ya da korkunç olur benim. Dresden Müzesi'nde katalogda adı sanırım Assis ile Galatea yazılı Claude Lorrain'in bir tablosu vardır. Neden bilmem, ben bu tabloya Altın Çağ adını vermiştim. Daha önce de görmüştüm onu, şimdi ise 3 gün önce geçerken bir kere daha bakmıştım. Hatta özellikle o tabloyu görmek için girmiştim müzeye. Belki Dresden'e de sırf bunun için uğramıştım. Bu tabloyu gördüm düşümde, ama tablo olarak değil de hayattan bir parça olarak. Ne var ki ne gördüğümü de kesin olarak hatırlamıyorum. Tabloda olduğunun tıpkısı, Yunan takım adalarının bir köşesi, zamanda 3000 yıl geri gitmiş sanki. Masmavi, yumuşak dalgalar, adalar, kayalar, çiçeklerle bezenmiş sahil, uzaklarda insanı büyüleyici bir görünüm, insanı kendine çağıran, batmak üzere olan güneş, sözle anlatılabilecek gibi bir şey değil bu. Avrupalıların beşiğiydi burası. Bu düşünce mutlu bir sevinçle doldurmuştu içimi. İnsanlığın yeryüzündeki cennetiydi burası. Tanrılar gökyüzünden buraya inmiş, insanlarla akraba olmuşlardı. Mitolojinin ilk sahneleri burada geçmişti. İmrenilecek insanlar yaşamıştı burada. Sabahleyin mutlu uyanıyorlar, akşamları mutlu yatıyorlardı. İçlerinde kötülükten eser yoktu. Ormanlar onların şen türküleriyle çınlıyordu. Hiç harcanmamış güçlerin fazlalığı aşka, yürekten sevince harcanıyordu. Onların bilemedikleri, düşünemedikleri 3000 yıllık geleceklerini görüyordum ben. Bu düşünce ürpertiyordu beni. Ah, ürperdiğim, nihayet onları sevdiğim için ne mutluydum. Güneş mutlu çocuklarını keyifli keyifli seyrediyor, bu adaları, denizi parlak ışınlarına boğuyordu. Ah, mucize düş, yüce yanılma. Dünya kurulalı beri en olmayacak hayal, ama insanlığın daima tüm güçlerini verdiği, uğruna her şeyini feda ettiği, eriyip bittiği, ıstırap çektiği, çarmıhlarda can verdiği, peygamberlerinin öldüğü, o olmasa ulusların yaşamak istemeyeceği, hatta ölemeyecekleri bir hayal. Bütün bu duyguları tattım sanki bu düşümde. Tekrar ediyorum, düşümde ne gördüm kesin olarak bilmiyorum. Yalnızca duygu vardı düşümde. Ama kayaları, denizi, batmak üzere olan güneşin yatay ışınlarını görmüştüm sanki. Uyanınca açtım gözlerimi, hayatımda ilk kez yaşaran gözlerimi. Gözyaşlarımı hatırlıyorum. Mutlu olduğumu, hiç utanmadığımı da hatırlıyorum. Daha önce tanımadığım bir mutluluk duygusu bana ıstırap verircesine geçiyordu kalbimden. Akşam olmak üzereydi. Batmak üzere olan güneşin parlak yatay ışınları, küçük odamın penceresindeki çiçeklerin yaprakları arasından içeri doluyor, beni ışığa boğuyordu. Biraz önceki düşüme dönmek tutkusuyla hemen kapadım gözlerimi. Ama birden parlak ışıklar içinde küçücük bir nokta gördüm. İşte her şey böyle oldu, böyle başladı. Bu nokta birden büyümeye, acayip bir biçim almaya başladı. Birden kırmızı küçük bir örümcek belirdi karşımda. Hemen ıtır çiçeğinin yaprağındaki kırmızı küçük örümceği hatırladım. O zaman da batmak üzere olan güneşin yatay ışınları pencereden odaya gene böyle doluyordu. Bir şey saplandı yüreğime birden sanki, doğruldum, yatağımın içinde oturdum. O zaman her şey böyle olmuştu işte. Karşımda matreş ayı, ah gerçek değildi bu. Gerçek olsaydı bir kerecik, hiç değilse bir kerecik, bir saniye için, hiç değilse bir saniyecik gerçek olsaydı. Konuşabileceğim canlı matreşa olsaydı karşımda. Pek zayıflamış, ateşli hasta olduğu gözlerinden belli matreşayı, tıpkı o zaman odamın kapısında durmuş, başını sallar, küçücük yumruğuyla beni tehdit ederken olduğu haliyle karşımda gördüm. Ömrümde hiçbir zaman bu denli ıstırap çekmedim. Beni tehdit etmeye çalışan, neyle, ne yapabilirdi bana ah Tanrım, ama kuşkusuz yalnızca kendisini suçlayan, henüz hiçbir şey anlayamayan zavallı bir yaratığın acıklı umutsuzluğu. Kendimi bildim bileli böyle bir şey gelmemişti başıma. Gece oluncaya kadar oturdum yatağımın içinde, kıpırdamadım yerimden, zamanı da unutmuştum. Şu anda içimdekileri kağıda dökebilmeyi, o otel odasında çektiklerimi anlaşılır bir dille anlatabilmeyi çok isterdim. Vicdan azabı ya da pişmanlık dedikleri bu mudur acaba? Bilmiyorum, hiçbir zaman da bilemedim bunu. Ama yalnızca bir şeye dayanamıyorum. Onun o hali, özellikle odamın kapısında durduğu o andaki hali çok ağır geliyor bana. Ne daha önceki ne de sonraki hali. Küçücük yumruğunu havaya kaldırıp beni tehdit etmek için salladığı zamanki hali yalnızca. Yalnızca o an, yalnızca o baş sallayışı. Beni tehdit edişindeki tavrı artık gülünç değil, ıstırap vericiydi benim için. Istıraptan çıldıracak gibi oluyordum. Bu ıstıraptan kurtulmak için bedenimi işkence masasına yatırabilirdim. Suç işlediğime, ona, onun ölümüne acımıyorum, yalnızca o bir ana dayanamıyorum bir türlü. Çünkü o günden beri hiç gitmiyor gözlerimin önünden, cezaya çarptırıldığımı da kesinlikle biliyorum. O günden beri buna dayanamıyorum işte. Daha önce de dayanamıyordum ya, farkında değildim. Hemen her gün geliyor gözlerimin önüne. Kendi kendine gelmiyor, kendim çağırıyorum. Çağırmadan edemiyorum, onsuz yaşayamıyorum. Ah, ayıkken bir kere görebilsem matreşayı, hayalini görmeye de razıydım. Bir kere bile olsa, iri, hasta gözleriyle o zamanki gibi gene baksın bana istiyorum. Gözlerimin içine bakıp da gülümsesin. Budalaca bir umut, olacak şey mi bu? Niçin anılarımın hiçbiri böyle duygular uyandırmaz içimde? Oysa çok anım var, hem belki bundan çok daha kötüdürler. Ancak nefret duygusu uyandırıyorlar içimde. Oysa eskiden soğukkanlılıkla unutuyordum onları, anılar yığınına atıyordum. Bile bile yaratılan bir huzur vardı içimde. Ondan sonra hemen hemen bütün bir yıl dolaştım durdum, kendimi bir şeylerle oyalamaya çalışıyordum. İstediğim anda matreşayı şimdi de kafamdan silip atabilirim, kesin olarak biliyorum bunu. Duygularıma eskisi gibi tam olarak hakimim gene. Ama önemli olan bunu yapmayı hiçbir zaman istememiş olmam. Şimdi de istemediğim, istemeyeceğimdir. İyice çıldıracağım ana dek böyle devam edecek. 2 ay sonra İsviçre'de organlarımın sürdürdüğü yaşama savaşının bir sonucu olacak. İlk zamanlar olduğu gibi bir tutku krizi geldi bana gene. Yeni bir suç işlemek, evliyken bir kere daha evlenmek için içimde önüne geçilmez bir istek vardı. Ama hemen her şeyimi itiraf ettiğim, hatta böylesine istediğim kızı hiç de sevmediğimi, onu hiçbir zaman sevemeyeceğimi, bunun bir istekten başka bir şey olmadığını anlattığım bir kızın önerisine uyarak kaçtım. Üstelik işleyeceğim bu yeni suç matreşadan hiç de kurtarmazdı beni. Böylece bu kağıtları bastırıp 300 nüshasını Rusya'ya sokmaya karar verdim. Zamanı gelince polise, adalete birer tane yollayacağım. Aynı zamanda yayınlamaları dileğiyle her gazeteye, Petersburg'daki hatta Rusya'daki bütün tanıdıklarıma da birer tane postalayacağım. Aynı anda da çevirileri Avrupa ülkelerinde yayınlanacak. Varsın saçma bir şey olsun bu, ama gene de yayınlayacağım bu yazdıklarımı. Adaletin yakama yapışmayacağını, hiç değilse beni suçlamayacağını biliyorum. Kendi kendimi suçluyorum, beni suçlayan yok. Üstelik delil de yok ortada ya da pek az delil var. Sonra deli olduğum üzerine herkesin içinde yer eden inanç, bu inançtan yararlanacak olan akrabalarımın çalışmaları, benim için doğabilecek her çeşit adli tehlikeyi zararsız hale getireceklerdir. Bunu şu anda aklımın tamamen başımda olduğunu, durumumu iyice anlayabildiğimi ispat etmek için açıklıyorum burada. Ama her şeyi bilen, yüzüme bakacak olan insanlar olacak çevremde, ben de onlara bakacağım. Herkes baksın yüzüme istiyorum. Bu ıstırabımı biraz hafifletecek mi? Bilmiyorum. Son umut bu benim için. Bir daha söylüyorum. Petersburg polisine başvurulursa bir takım izler bulunabilir. Ev sahibim karı koca belki hala Petersburg'tadır. Evi hatırlayanlar çıkar tabii, açık maviydi. Hiçbir yere gitmeyeceğim. Bir zaman, bir ya da iki yıl, Skvoreshniki'de annemin çiftliğinde kalacağım. İstenilen yerde hazır bulunacağım. Nikolay Stavrogin. 3. Son üç kağıdın okunması yaklaşık olarak bir saat sürmüştü. Tihon yavaş yavaş okuyordu. Bazı yerleri dönüp bir kere daha okuduğu da oluyordu belki. Birinci kağıdın okunmasından sonra verilen aradan beri Stavrogin kanepenin ucunda arkasına yaslanmış, hareketsiz, ağzını açmadan oturuyor, bekliyordu. Tihon gözlüğünü çıkardı, bir süre düşündü. Sonunda kararsız bir bakışla Stavrogin'e baktı. Beriki ürperdi, tüm bedeniyle öne eğildi. Sert bir sesle çabuk çabuk konuşarak, ''Uyarmayı unuttum sizi.'' dedi. ''Ne söylerseniz boşuna söylemiş olacaksınız. Kararımdan dönmeyeceğim. Vazgeçirmeye uğraşmayın beni.'' Yüzü kızardı, sustu. ''Okumaya başlamadan uyarmıştınız zaten.'' Tihon'un sesinde sinirli bir titreşim vardı. Belgenin etkisinin pek güçlü olduğu belliydi. Dinsel duyguları incinmişti, arada bir tutamıyordu kendini. Sırası gelmişken söyleyeyim, manastır görevlileri onun için boşuna insanlara nasıl davranılacağını bilmeyen bir adam demiyorlardı. Dine bu bağlılığına karşın sesinde kararsız bir öfke vardı. Stavrogin değişikliği fark etmeden kararlı bir sesle, ''Hiçbir şeyi değiştirmez bu.'' diye devam etti. ''İtirazlarınız ne denli güçlü, inandırıcı olursa olsun dönmeyeceğim kararımdan.'' Anlamlı anlamlı gülümsedi. ''Şunu unutmayın ki bu beceriksizce ya da ustaca nasıl düşünürseniz düşünün, cümlemi bir an önce itiraz etmeye, vazgeçmemi dilemeye başlamanızı istediğim için kullanmadım.'' ''Size itiraz etmek, kararınızdan vazgeçmenizi dilemek benim yapacağım iş değildir.'' Yüce bir düşüncedir düşündüğünüz. Hristiyan düşünce bundan daha bir tam ifade edilemez. Böylesine parlak bir zaferden, aklınıza koyduğunuz kendi kendinize idam cezasına çarptırmanızdan daha değerli hiçbir şey olamaz. Her çeşit itiraftan, pişmanlıktan yücedir bu. Yalnız eğer, evet eğer bu gerçekten de bir itiraf, Hristiyanlığın istediği bir düşünce ise... Stavrogin dalgın, düşünceli bir tavırla, akıllıca bir söz diye mırıldandı. Ayağa kalktı, farkına varmadan odanın içinde dolaşmaya başladı. Tihon gittikçe açılıyordu. ''Yüreğinizi dilediğinizden daha bir kötü göstermek istemişsiniz sanki.'' Stavrogin gene kızardı, bu hemen öfkelendirdi onu. ''Göstermek mi? Gösteriş yapmadım. Özellikle göz boyamak da istemedim.'' ''Daha bir kötü, ne demek istiyorsunuz daha bir kötü demekle?'' Başıyla kağıtları gösterdi. ''Bu gerçeğin pek önemsiz, aşağılık, iğrenç bir şey olduğunu biliyorum. Ama varsın iğrençliği güçlensin.'' Devam etmekten utanıyormuş, açıklamada bulunmayı onu küçük düşürücü bir şey sayıyormuş gibi birden sustu. Ama aynı anda açıklamada bulunmak için gitmemesinin gerektiğine bilinçsiz olarak boyun eğiyorsa da yüzünde bir ıstırap ifadesi vardı. İkinci kağıdın saklanması üzerine biraz önce konuştuklarını bir daha tekrar etmemeleri, onu hepten unutmuş gibi davranmaları pek ilginçtir. Bir ara yazı masasının yanında durdu, fil dişinden küçük bir çarmıha gerilmiş İsa heykelciğini eline aldı, parmakları arasında çevirmeye başladı. birdenbire ortasından kırdı onu. Kendine geldi, şaşkın şaşkın Tihon'a baktı. Üst dudağı birden titremeye başladı. Utanca, kendini beğenmişliğe benzer bir şey vardı dudağının bu titremesinde. Var gücüyle kendini tutmaya çalışıyormuş gibi yüksek sesle, ''Bana gerçekten de bir şey söyleyeceğinizi sanıyordum, bunun için geldim buraya.'' dedi. Çarmıha gerilmiş İsa heykelciğinin parçalarını masanın üzerine attı. Tihon bakışlarını yere indirdi hemen. Israrlı bir sesle, neredeyse heyecanlı, ''Bu belge ölesiye yaralanmış bir kalbin isteğinden doğmuştur.'' dedi. ''Yanılmıyorum ya.'' ''Evet, bir pişmanlık. Onun sizi yenen doğal sonucudur bu. Yüzünü kara ettiğiniz bir kızın ıstırabı, ölümü düşünecek kadar üzdü sizi. Demek ki hala umut var sizde. Ulu yolu, Tanrı yolunu buldunuz. Hak ettiğiniz yüz karasıyla kendinizi tüm insanlığın gözü önünde idam cezasına çarptırdınız. Kiliseye inanmayarak da olsa kilisenin mahkemesine başvurdunuz. Yanılmıyorum ya. Ne var ki burada anlattıklarınızı okuyacak olanlardan daha yazarken nefret ediyor, onları savaşa çağırıyorsunuz. Ben mi? Savaşa mı çağırıyorum? Suçunuzu itiraf etmekten utanmamışken, pişman olmuş görünmekten niçin sıkılıyorsunuz? Ben mi? Ben mi sıkılıyorum? Hem sıkılıyor hem de korkuyorsunuz. Stavrogin sinirli sinirli gülümsedi. Üst dudağı gene titredi sanki. Korkuyor muyum? Varsın baksınlar bana diyorsunuz. Peki ama siz nasıl bakacaksınız yüzlerine? Daha güçlü bir öfkeyle karşılık vermek için onların öfkelenmesini bekliyorsunuz. Yazınızın bazı yerleri pek iddialı. Felsefi düşüncelerinizi büyük bir haz duyarak anlatıyorsunuz. Belki de içinizde olmayan duygusuzlukla, utanmazlıkla okuyucunuzu şaşırtmak için en anlamsız şeyleri alıyorsunuz ele. Öte yandan kötü tutkularınız, boş durma alışkanlığınız gerçekten de duygusuzlaştırmakta, budalalaştırmaktadır sizi. Stavrogin yüzü beyazlaşmaya başlayarak gülümsedi. Budalalık suç değildir. Tihon ısrarla, tutkulu bir tavırla devam ediyordu. Bazen suçtur. Kızın odanızın kapısındaki haliyle düşlerinize girmesinden ölesiye yaralandığınız, ıstırap çektiğiniz için bu belgede esas suçunuzun ne olduğunu, hesaplaşmayı kendiniz istediğiniz insanların karşısında asıl neden utanmanız gerektiğini göremiyor musunuz? Zoraki yarattığınız duygusuzluğunuzdan mı, yoksa satırlarınız arasında sırıtan korkaklığınızdan mı utanmalısınız? Bir yerde okuyucunuzun kızın yumruğunu sallayışının artık size gülünç değil ıstırap verici geldiğine inandırmak için çırpınıyorsunuz. Acaba bir an olsun gülünç geldi mi size bu? Evet, gerçek böyledir, kesin söylüyorum bunu. Tihon sustu, pek rahat konuşuyordu. Konuşun konuşun dedi Stavrogin. Öfkelisiniz, hakaret ediyorsunuz bana. Din adamlarının ağızlarını bozmalarına bayılırım. Ama yalnız bir şey söyleyeceğim size. Onlardan sonra, başıyla kağıtları gösterdi. 10 dakikadır konuşuyoruz. Gerçi ağzınızı bozdunuz ya, tavırlarınızda göze çarpan bir iğrenme ya da utanma yok. Öyle her şeyden hemen iğrenen bir insan olmadığınız anlaşılıyor. Denginizmişim gibi konuşuyorsunuz benimle. İyice alçak sesle söylemişti son cümlesini. Denginizmişim gibi ise bilinçsizce, kendisi içinde hiç umulmadık bir biçimde çıkmıştı ağzından. Tihon ta gözlerinin içine bakıyordu. Bir an sustuktan sonra, ''Şaşıyorum size.'' dedi. ''Sözleriniz yapmacık değil çünkü bu durumda. Size karşı suçlu olduğumu görüyorum. Şunu bilesiniz ki size karşı kabalık ettim, iğrendim sizden. Oysa siz kendi kendinizi idam cezasına çarptırmanın verdiği heyecanla fark etmediniz bunu.'' Ancak sabırsızlığımı görüp hakaret diye adlandırdınız onu. Pek iğrenç bir insan sanıyorsunuz kendinizi. Ağzınızdan kaçmış da olsa denginizmişim gibi sözünüz pek hoş bir sözdür. Hiçbir şey saklamayacağım sizden. Bile bile çirkinliğe, kötülüğe harcanan avare, büyük güç korkutuyordu beni. Bizimkilerin boşuna yabancı uyruğa geçmedikleri ortada. Ana yurdundan ayrılanların peşini bırakmayan ağır bir ceza vardır. Can sıkıntısıyla çalışmak isteğine karşın avareliğe olan yatkınlıktır bu ceza. Ama Hristiyanlık her ortamda sorumluluklar yükler kişiye. Tanrı akıl verdi size, kendiniz düşünüp kararınızı verin. Kendi kendinize yaptıklarımdan sorumlu muyum, sorumlu değil miyim diye sorabilecek kadar güçlüyseniz kesin olarak sorumlusunuz demektir. Kişioğlunun hayatında günah işlememesi olamaz ama başkalarının günah işlemesine sebep olanların vay haline. Bununla beraber sizin yaptığınıza gelince çok kimseler işler aynı günahı ama içleri rahat yaşarlar. Hatta bunu gençliğin kaçınılmaz yaramazlıkları sayarak huzur içinde yaşarlar. Bir ayağı çukurda öyle ihtiyarlar vardır ki aynı günahı hem de güle oynaya işlerler. Dünya bu çeşit facialarla doludur. Bunun ne denli korkunç bir şey olduğunu hissettiniz siz. Oysa pek seyrek görülen bir durumdur bu. Stavrogin anlamlı gülümsedi. Kağıtları okuduktan sonra saygı duymaya mı başladınız bana yoksa? Daha bir zoraki yapmacık gülümseyerek ekledi. Siz Sayın Pedertihon, işittiğime göre iyi bir öğütçü olamazmışsınız. Kentte hiç de iyi şeyler söylemiyorlar sizin için. Günahkarın içten uslu bir yanını görünce hemen heyecanlandığınızı, pişman olduğunuzu, ona yakınlık duyduğunuzu söylüyorlar. Günahkarın karşısında ezilip büzülüyor, üzüntüsünü unutturmaya çalışıyormuşsunuz.